Ayrım 12.
Aklı karışmış, telaşlanmış, nerede olduğunu anlamaya çalışarak köşedeki el yazmaları görünceye kadar odaya bakındı. Sonra belleğin tekeri 4 yıllık bir süre ileriye kaydı ve o şimdinin bilincine vardı. Okumuş olduğu kitapların, onların sayfalarından kazanmış olduğu evrenin, düşlerinin ve tutkularının ve duyarlı, korunmuş ve göksel bir kızın solgun hayaline olan aşkının bilincine vardı. O kız ki şimdi yaşamış olduklarının bir anına tanık olsaydı dehşetten ölürdü. Ayağa kalktı ve aynadaki görüntüsünün karşısına geçti. Ve böylece sen çamurdan çıkıp yüksel Martin idin, dedi ciddiyetle. Ve gözlerini büyük parlaklıklarla temizle. Tüm yaşamın yapmış olduğunu yaparak maymunu ve kaplanı ölüme bırakıp tüm güçlerin olabilecek en yüksek mirasını zorla söküp alarak omuzlarını yıldızların arasına sok. Kendine daha yakından baktı ve güldü. Biraz isteği ve melodram ha, diye sordu. Eh, zararı yok. Peynir suratı yendin. Yayıncıları da yeneceksin. Bu 2 kere 11 yılını alsa bile. Burada duramazsın. Sürdürmek zorundasın. Dönüş yok, biliyorsun. 16. Çalar saat çalıp Martin'i sarsarak ansızın uykusundan uyandırdı. Daha az mükemmel bünyeli birine böyle bir uyanış baş ağrısı verirdi. Derin uykuda olduğu halde bir kedi gibi anında ve 5 saatlik bilinçsizliğin gitmiş olmasından memnun olarak uyandı. Uykunun duyarsızlığından nefret ediyordu. Yapılacak çok fazla şey, yaşamın yaşanacak birçok şeyi vardı. Uykunun ondan çaldığı her anı kıskanıyordu. Ve saatin çalması bitmeden o başını lavaboya sokmuş, suyun soğuk ısırışıyla ürperiyordu. Ama her günkü programını izlemedi. Onun elini bekleyen, bitmemiş bir öykü, yazılmayı bekleyen yeni bir öykü yoktu. Geç saate kadar çalışmıştı ve şimdi neredeyse kahvaltı saatiydi. Fisk'ten bir bölüm okumaya çalıştı ama beyni huzursuzdu ve kitabı kapadı. Bugün bir süre için içinde yazmak olmayan yeni bir savaşın başlangıcına tanık oluyordu. İçinde insanın evini ve ailesini terk ederken duyduğuna benzer bir keder duyuyordu. Köşedeki el yazmalarına baktı. İşte buydu. Onlardan, hiçbir yere kabul edilmeyen, zavallı onursuz çocuklarından ayrılıyordu. Gittiği ve şuradan buradan parçalar, en beğendiği bölümler okuyarak onları incelemeye başladı. Serüveni olduğu gibi çömleği de yüksek sesle okuyarak onurlandırdı. En son doğmuş olan, evvelki gün tamamlamış ve pul yoksulluğundan köşeye atılmış olan Neşe en çok beğenisini kazandı. Anlayamıyorum, diye mırıldandı. Ya da belki anlayamayanlar yayıncılardır. Bunun hiçbir kusuru yok. Her ay daha kötülerini yayınlıyorlar. Yayınladıkları her şey, hemen hemen her şey yani, daha kötü. Kahvaltıdan sonra yazı makinesini kutusuna koydu ve Oakland'a taşıdı. Bir aylık borcum var bunun için, dedi dükkandaki tezgahtarı. Ama yöneticiye söyleyin, çalışmaya gidiyorum ve bir ay kadar sonra gelip ödeyeceğim. Feribot'la San Francisco'ya geçti ve bir iş bulma bürosuna gitti. Görevliye, herhangi bir iş, pazarlıksız, dedi ve daha iyi şeylere eğilimli olan kimi işçilerin giyindikleri gibi oldukça züppece giyinmiş, yeni gelen biri tarafından sözü kesildi. Görevli umutsuzca başını salladı. Hiçbir şey yok ha, dedi öteki. Ama bugün birini bulmam şart. Döndü ve Martin'i süzdü. Martin de ona bakınca renksiz ve şiş yüzünü fark etti. Yakışıklı ve güçsüzdü. Geçirmiş olduğu geceden dolayı böyle olduğunu anladı. İş arıyorsun, diye sordu öteki. Ne yapabilirsin? Ağır iş, denizcilik, daktilo yazarım, stenom yok, ata binebilirim, herhangi bir iş yaparım ve her şeyin üstesinden gelirim, oldu cevap. Diğeri başıyla onayladı. Bana uygun görünüyor, adım Dawson, Joe Dawson ve bir çamaşırhane işçisi bulmaya çalışıyorum. Bu benim için çok fazla. Martin, kendisinin kadınların giydiği beyaz, yumuşak, kabarık şeyleri ütülerkenki halini görür gibi olarak eğlendi ama diğer adamdan hoşlanmıştı. Sıradan çamaşırı yıkayabilirim belki, o kadarını denizde öğrendim, diye ekledi. Joe Dawson bir an görünür bir biçimde düşündü. Buraya bak, beraberce nasıl olacağını konuşalım. Dinlemek ister misin? Martin başıyla onayladı. Bu küçük bir çamaşırhane. Kuzeyde kent dışında. Shelley Hot Springs Oteli'ni bilirsin. Ona ait. İşi 2 kişi yapıyor. Patron ve yardımcısı. Patron benim. Benim adıma değil, benim yönetimimde çalışacaksın. Düşün, belki öğrenmek isteyebilirsin. Martin düşünmek için durdu. Görünüm çekiciydi. Birkaç aylığına hem kendisine öğrenimi için zamanı olacaktı. Çok çalışabilir ve çok uyuyabilirdi. İyi yemek ve bağımsız bir oda, dedi Joe. Bu işi halletti. Kendi başına rahatsız edilmeden gece yarısına kadar lamba yakabileceği bir oda. Ama iş cehennem gibi, diye ekledi öbürü. Martin şişkin omuz adalelerini anlamlı bir biçimde okşayarak, bunlar çok çalışmaktan oldu, dedi. O zaman hadi başlayalım. Joe bir an için elini başına götürdü. Hayret, zemberek gibi güçlükle görebiliyorum. Dün akşam sınırı aştım. Neler neler oldu. Düzen şöyle. 2 kişi için ücret $100 ve yatacak yer. Ben 60 alıyorum. İkinci adam 40. Ama o işi biliyordu. Sen acemisin. Eğer seni alırsam başlangıçta senin işinin çoğunu ben yapacağım. 30'la başlarsın diyelim. Çalıştıkça 40'a çıkarsın. Dürüst davranırım. Kendi payını yapabildiğin zaman hemen 40 alırsın. Sana geleceğim dedi Martin diğerini sıktığı elini uzatarak. Avans, tren bileti ve diğer ekstralar onlar hesabı dahil oldu John'un acıklı cevabı. Elini yeniden ağrıyan başına götürerek topu topu bir dönüş bileti var dedi. Pansiyon paramı ödediğim zaman ben de meteliksizim. Atlat diye öğütledi Joe. Yapamam pansiyon kız kardeşim. Joe kafası karışmış bir durumda uzun süre ıslık çaldı ve kafasını zorlayarak düşündü. İçki param var dedi sonra umutsuzca. Hadi gel belki bir şey ayarlarız. Martin istemedi. Eşil acısın. Bu kez Martin başıyla onayladı ve Joe kederle keşke ben de olsam ama nedense kesinlikle yapamıyorum dedi. Bütün bir hafta cehennemde gibi çalıştıktan sonra kafayı çekmeye mecburum. Yoksa ya gırtlağımı keser ya iş yerini yakarım. Ama senin içmemene sevindim. Sen öyle kal. Martin bu adamla arasındaki muazzam uçurumu biliyordu ama bu uçurumu aşmakta hiç güçlük çekmedi. Tüm yaşamında işçi sınıfının dünyasında yaşamıştı ve emek yoldaşlığı onun ikinci doğasıydı. Diğerinin ağrıyan başı için çok fazla olan ulaşım güçlüğünü o çözümledi. Bavulunu Shelly Hot Springs'e Joe'nun biletiyle gönderecekti. Kendisi içinse bisikleti vardı. Yol 70 mildi ve pazar günü bisikletle gidebilir, pazartesi sabahı işe hazır olurdu. Bu arada eve gidip eşyalarını toplayacaktı. Hoşça kal diyeceği kimsesi yoktu. Ruth ve ailesi uzun yazı Tao Gölü'ndeki Sierra'larda geçiriyordu. Shelly Hot Springs'e pazar gecesi yorgun ve toz içinde vardı. Joe onu çoşkunlukla karşıladı. Ağrıyan alnına ıslak bir havlu sarılı olarak bütün gün çalışmıştı. Ben seni bulmak için buradan ayrıldığım için geçen haftanın çamaşırının bir bölümü yığılıp kalmıştı diye açıkladı. Senin kutu sağlam olarak geldi. Senin odanda. Ama o sandık dediğin cehennem bir şey. Ne var içinde? Külçe altın mı? Martin eşyalarını açarken Joe yatağın üzerine oturdu. Kutu kahvaltılık yiyeceklerin ambalaj kutusuydu ve Mr. Higginbottom onun için yarım dolar almıştı. İki ip sapı ona Martin çivilemişti ve onu teknik olarak tren bagajıyla gönderilmeyi uygun duruma getirmişti. Birkaç gömlek ve birçok iç çamaşırın ardından kitapların, ard arda kitapların çıkışını şiş gözleriyle izledi. Dibine kadar kitap mı? Diye sordu. Martin başıyla onayladı ve odada lavabo görevi gören bir mutfak masasının üzerine dizmeye devam etti. Hayret diye patladı Joe. Sonra kafasından bir sonuç çıkarana kadar sessizce bekledi. Sonunda buldu. Demek kızlara pek aldırmıyorsun diye sordu. Hayır oldu cevap. Kitaplarla uğraşmadan önce epeyce koşardım peşlerinden. Ama o zamandan beri zamanım yok. Ve burada da zaman olmayacak. Tüm yapabileceğin çalışmak ve uyumak. Martin gecede 5 saatlik uykusunu düşündü ve gülümsedi. Oda çamaşırhanenin üzerindeydi ve suyu pompalayan, elektriği üreten ve çamaşırhane makinelerini çalıştıran motorla aynı binadaydı. Bitişik odada çalışan teknisyen yeni gelenle tanışmak için geldi ve elektrik ampulünün masanın üzerinden yatağın üzerine gidebilmesi için ek bir kablo çekerken Martin'e yardım etti. Ertesi sabah 6'yı çeyrek geçe Martin 7'ye çeyrek kala kahvaltısı için odadan çıkarıldı. Çamaşırhane binasında hizmetçiler için bir banyo küveti vardı ve Martin burada soğuk bir banyo alarak Joe'yu heyecanlandırdı. Otel mutfağının bir köşesinde kahvaltıya otururken Joe "Hayret sen çekiç gibisin." dedi. Teknisyen, bahçıvan ve yardımcısı ve ahardan 2-3 adam onlarla beraberdi. Az konuşarak aceleyle ve asık suratla yemeklerini yediler. Martin yemeğini yer ve konuşulanları dinlerken onların durumuna bakarak kendisinin ne kadar çok ileri gitmiş olduğunu fark etti. Onların kafalarının çapının küçüklüğü onun için çok sıkıcıydı ve onlardan uzaklaşmaya istekliydi. Böylece kahvaltısını keyifsiz ve çapuçul bir iş olarak onlar kadar çabuk alelacele yedi ve mutfak kapısından bir ferahlık çekişiyle çıktı. Çamaşırhane makinenin yapabileceği her şeyin en modern makinelerle yapıldığı mükemmel düzenlenmiş küçük bir çamaşırhaneydi. Martin birkaç yol göstermeden sonra büyük kirli yığını sınıflandırdı. Bu arada Joe yıkayıcı makineyi çalıştırdı ve bir mumyaya benzeyene kadar ağzını, burun deliklerini ve gözlerini banyo halılarıyla sarmaya zorlayan yıkıcı kimyasal maddelerle karışık sıvı sabunu yeniledi. Ayırmayı bitirince Martin çamaşırları sıkmaya yardım etti. Bu iş çamaşırları dakikada birkaç mil devirle dönerek kumaşlardan suyu merkez kaç kuvvetiyle ayıran döner haznelere atarak yapılıyordu. Sonra Martin sıkıcı ve kurutucu arasında değişerek çalışmaya başladı. Aradaki zamanlarda çorapları silkeliyordu. Öğleden sonra ütüler ısınırken onlar çorapları silindirli ütü makinesinden geçiriyor, biri makineye verirken diğeri çıkanları istif ediyordu. Sonra saat 6'ya kadar ütüler ve iç çamaşırları arasında çalışıldı. 6'da Joe başını kuşkuyla sallayarak "Geriyiz" dedi. "Yemekten sonra da çalışmak zorundayız." Ve yemekten sonra saat 10'a kadar son parça iç çamaşırı ütülenip katlanıp dağıtım odasına gidene kadar parlak elektrik ışığının altında çalıştılar. Sıcak bir Kaliforniya gecesiydi ve pencereler ardına kadar açık olduğu halde kıpkırmızı kızarmış ütü sobasıyla oda bir fırındı. Martin ve Joe iç çamaşırlarıyla kolları çıplak olarak ter döktüler ve nefes nefes solumaya çalıştılar. "Tropiklerde gemideki yükü düzenlemek gibi," dedi Martin yukarıya çıkarlarken. Becereceksin diye cevapladı Joe. İşi iyi kavruyorsun. Bu hızla gidersen yalnızca bir ay 30 dolar alacaksın. İkinci ay 40 dolarını alacaksın. Ama daha önce hiç ütü yapmadığını söyleme bana. Ben pekala anlarım. Ömrümde hiçbir zaman bir parça bez bile ütülemedim bugüne kadar diye karşı çıktı Martin. Odasına gittiği zaman 14 saattir ayakta ve hiç ara vermeden çalışmakta olduğu olgusunu unutarak yorgunluğuna şaşırdı. Saatin zilini 6'ya ayarladı ve geriye doğru 5 saat hesaplayarak saat 1'i buldu. O zamana kadar okuyabilirdi. Şişmiş ayaklarını rahatlatmak için ayakkabılarını çıkararak kitapları ile birlikte masaya oturdu. Fiski açtı, 2 gün önce bıraktığı yerden okumaya başladı. Sonra sertleşmiş adaleleri ağrıyarak ve açık pencereden esmeye başlamış olan dağ rüzgarıyla üşümüş olarak uyandı. Saate baktı. 2'yi gösteriyordu. 4 saat uyumuştu. Elbiselerini çıkardı ve yatağın içine sokuldu. Başı yastığa değer değmez uyudu. Salı hızı kesilmeyen benzer bir çalışma günü oldu. Joe'nun çalışma hızı Martin'in hayranlığını kazandı. Joe çalışırken bir düzine ifritti. Çalışma temposuyla coşuyordu ve koca günde bir saniye daha kazanmak için çabalamadığı bir an bile yoktu. Bütün dikkatini iş üzerinde ve nasıl zaman kazanılacağı üzerinde topluyordu. Martin'e onun 5 harekette yaptığı halbuki 3 harekette yapılabilecek ya da 3 harekette yaptığı ama 2 harekette yapılabilecek şeyleri gösteriyordu. Gereksiz hareketlerin giderilmesi diye niteledi Martin izleyip örnek alırken. O kendisi becerikli ve hızlı iyi bir emekçiydi ve kimsenin onun yaptığını yapamayacağı ya da onu geçemeyeceği onun için her zaman bir gurur konusu olmuştu. Sonuç olarak iş arkadaşının ileri sürdüğü önerileri ve ipuçlarını hırsla hemen kaparak o da benzer biçimde bütün dikkatini tek amacı topladı. Ütülenirken kabarcıkların olmaması için Martin kumaşın çift katlı yerleri arasına giren kolayı sürtüp çıkararak yakaları ve kol ağızlarını çitiledi ve bunu belirli bir hızla yaparak Joe'nun övgüsünü kazandı. Yapılacak bir iş hazır olmadığı zaman ara vermek yoktu. Joe hiçbir şey için beklemiyor, hiçbir şeyle oyalanmıyor, bir işten diğerine atlamayı sürdürüyordu. Tek bir hareketle gömleğin yaka kenarı, robası, kol yenleri ve göğüs kısmı halka haline getirilen sağ elin dışında toparlanırken aynı anda sol el gömleğin bedenini kolaya girmemesi için yukarıda tutmak zorundaydı. Ve sağ el o anda kolaya dalıyordu. Kola öylesine sıcaktı ki kolalı kısmı sıkabilmek için bir kova soğuk suya ellerini sürekli olarak batırmak zorundaydılar. Bu şekilde 200 beyaz gömleği kolaladılar ve o gece 10.30'a kadar hanımefendilerin süslü, havalı, zarif giysilerini fantazi kolaya batırarak çalıştılar. Bence en iyisi tropikler, hiç elbise yok diyerek güldü Martin. Ve ben işsiz kalırım diye ciddiyetle cevapladı Joe. Çamaşırcılıktan başka hiçbir şey bilmem. Ve onu iyi biliyorsun. Bilmek zorundayım. 11 yaşındayken Oakland'da, Conta Costa'da silindirli prese girecek parçaları silkeleyerek başladım. 18 yıl önceydi ve başka hiçbir şeye elimi sürmedim. Ama buradaki iş şimdiye dek yapmış olduklarımın en ağırı. En az bir kişi daha olması gerek. Yarın gece çalışıyoruz. Çarşamba geceleri her zaman presi çalıştırırız. Yakalar ve kol ağızları. Martin çalar saati kurdu, masaya gitti ve fiski açtı. İlk paragrafı bitiremedi. Satırlar bulanıklaştı ve birbirine karıştı ve kafası önüne düştü. Yumruklarıyla başına vahşice vurarak aşağı yukarı yürüdü ama uykunun uyuşukluğunu gideremedi. Kitabı karşısına dayadı ve göz kapaklarına parmaklarıyla destek oldu ve gözleri açık olarak uyukladı. Sonra teslim oldu ve ne yaptığının güçlükle bilincinde olarak elbiselerini çıkarıp yatağa girdi. Hayvanlarınki gibi derin, 8 saatlik bir uyku uyudu ve yeterince uyumamış olduğu duygusu ile saatin ziliyle uyandı. ''Çok okuyor musun?'' Joe sordu. Martin başını iki yana salladı. ''Zarar yok, bu gece presi çalıştırmak zorundayız ama perşembe günü 6'da işi bırakırız. O sana bir şans verir.'' O gece Martin yünleri büyük bir varilin içinde keskin sıvı sabunla ve tepede yaylı bir sarığın ucuna tutturulmuş, silindirik bir sopaya monte edilmiş bir vagon tekerleği göbeği kullanarak elde yıkadı. ''Benim buluşum'' dedi Joe gururla. ''Çamaşır tahtasında ellerinle yıkamaktan daha iyi yıkar. Ayrıca haftada en az 15 dakika kazandırır ve bu işte 15 dakika küçümsenecek bir şey değildir.'' Yakaları ve kolları presten geçirmek için Joe'nun fikriydi. O gece elektrik ışığı altında didinirlerken açıkladı. Burası dışında hiçbir çamaşırhanede uygulanmamış bir şey. Ve eğer cumartesi öğleden sonra 3'te bitireceksem böyle yapmak zorundayım. Ama nasıl yapılacağını biliyorum ve fark burada. Doğru ısı, doğru basınç ve onları 3 kez geçirmek gerekli. Şuna bak. Bir kol ağzını yukarı kaldırdı. Elle ya da ütü tahtası üzerinde daha iyi yapamazdı. Perşembe günü Joe öfke içindeydi. Fazladan bir deste fantazi kola gelmişti. İşe bırakacağım diye açıkladı. Buna dayanamam. Kesinlikle bırakacağım. Bütün hafta köle gibi çalışayım. Bir dakika arttırmak için. Sonra da onlar bana fazladan fantezi kola getirsinler. Yararı ne? Burası hür bir ülke ve o şişko Hollandalıya onun için ne düşündüğümü söyleyeceğim. Ve ona Fransızca söylemeyeceğim. Sadece Birleşik Devletler dili benim için yeterli. Adam oynaya oynaya bana fantezi kolalar getiriyor. Bu gece çalışmamız gerekti, dedi bir an sonra yargısını tersine çevirerek ve yazgısına teslim olarak. Ve o akşam Martin okumadı. Bütün hafta günlük gazete görmemişti ve garipti ki görmek isteği duymuyordu. Haberlerle ilgili değildi. Herhangi bir şeye ilgilenemeyecek kadar fazla yorgun ve bitkindi. Gene de eğer cumartesi 3'te bitirirlerse öğleden sonra çıkıp bisikletiyle Oakland'a gitmeyi planladı. Etmiş miydi ve pazar öğleden sonra da aynı yolu dönmek ona yeni bir hafta çalışması için dinlenmekten başka bir şey bırakmayacaktı. Trenle gitmek daha kolay olurdu ama gidiş dönüş $2,5 ve o para biriktirmeye niyetliydi. 17. Martin pek çok şey yapmayı öğrendi. İlk hafta içinde o ve Joe 200 beyaz gömleğin hesabını gördüler. Joe içinde basıncı sağlayan çelik bir kabloya asılmış sıcak ütü olan Yiler adlı makineyi kullanıyordu. Bununla omuz kısmını, kol ağızlarını ve dik yakaları ütülüyor, dik yakayı gömlekle dik açı yapacak duruma getiriyor ve göğüse son parlaklığını veriyordu. Bunları bitirir bitirmez gömlekleri kendisiyle Martin arasındaki rafa, onları yakalayıp fırınlayan Martin'e atıyordu. Bu görev gömleğin kolalanmış tüm bölümlerinin ütülenmesinden oluşuyordu. Bu saatler boyu son hızla sürdürülen tüketici bir çalışmaydı. Dışarıda otelin geniş verandalarında adamlar ve kadınlar serin beyaz giysiler içinde sükunetle buzlu içkilerini yudumluyorlardı. Ama çamaşırhanenin içinde hava bunaltıcıydı. Ütüler nemli kumaşlar üzerinde hareket ederek buhar bulutları oluştururken uğuldayan koca soba kıpkızıl ya da akkor halindeydi. Bu ütülerin ısısı ev kadınlarının kullandıklarından farklıydı. Islak parmakla yapılan sıradan bir kontrole uygun ütü Rose ve Martin için fazla soğuktu ve böyle bir deneme gereksizdi. Onlar yalnızca ütüyü yanaklarına yaklaştırarak Martin'in hayran olduğu ama anlayamadığı zihinsel bir süreçle ısıyı ölçüyorlardı. Yeni ısınmış ütülerin fazla sıcak olduğu anlaşıldığı zaman onları tellere asıp soğuk suya daldırıyorlardı. Bu gene dakiklik ve usta bir değerlendirme istiyordu. Suda bir saniyenin bir kesiri kadar fazla kalınca uygun ısınma o iyi ipekleştirici kıvamı kayboluyordu. Martin geniştirdiği dakikliğe hayran olacak zamanı buldu. Ama hayran olmak için çok az zamanı vardı. Martin'in tüm bilinci iş üzerinde yoğunlaşmıştı. Durmaksızın çalışan kafası ve eliyle bir otomatik makinaydı. Onu insan yapan her şeyi bu aklı sağlamaya adanmıştı. Kafasında evrene ve onun muhteşem sorunlarına yer yoktu. Aklının bütün geniş ve engin koridorları kapalıydı ve hava geçirmez biçimde mühürlenmişti. Ruhunun yankılar salonu şimdi daracık bir oda, oradan kol ve omuz adalelerin ve 10 çevik parmağın yönetildiği bir kumanda merkeziydi ve kendi belirli buharlı yolunda hızla hareket eden ütünün kapsayıcı okşayışları yalnızca belirli sayıdaydı ve her okşayış tam belirli bir noktaya kadardı, bir santimin kesiri kadar bile ileriye değil. Akıp gelen bitmek tükenmez gömlek kolları, yanları, arkaları ve etekleri ve biten gömleklerin teslim etme bölümü buruşmadan atılışı. Ve onun aceleci ruhu ileri atılsa bile ancak bir diğer gömleğe ulaşıyordu. Dışarıda tüm dünya tepedeki Kaliforniya güneşi altında baygınlık geçirirken bu saatler boyu sürdü. Ama bu aşırı sıcak odada bayılmak yoktu. Varandadaki serin konuklara temiz çarşaflar gerekiyordu. Martin'den ter boşanıyordu. Muazzam miktarda su içti ama günün sıcaklığı ve kendi çabaları öylesine büyüktü ki su etinin aralıklarından süzülüp tüm gözeneklerinden dışarı aktı. Seyrek aralar dışında her zaman denizde olmuştu ve yaptığı iş ona kendi kendisiyle söyleşmek için geniş olanaklar vermişti. Geminin efendisi Martin'in zamanının sahibi olmuştu ama burada otel yöneticisi Martin'in düşüncelerinin de sahibiydi. Sinirleri yıpratan, bedeni harap eden didinmeden kurtarabildiği bir düşüncesi yoktu. Onun dışında bir şey düşünmek olanaksızdı. Ruth'u sevdiğini bilmiyordu. Sürüklenen ruhunun onu anımsayacak zamanı olmadığı için o var olmamıştı bile. Yalnızca geceleyin yatağa ya da sabahleyin kahvaltıya sürüklenirken onun ömürsüz anılarında Ruth kendini ileri sürebiliyordu. "Bu cehennem değil mi?" dedi Joe bir keresinde. Martin başıyla onayladı ama içinde bir öfkenin törpüsünü hissetti. Söylenen söz çok apaçık ve gereksizdi. Çalışırken konuşmadılar. Konuşma bu kez olduğu gibi onları tempolarının dışına düşürüyordu. Bu, Martin'e ütüsünün sürülüşünü aksattırmış ve temposunu yeniden bulabilmek için fazladan iki hareket yapmak zorunda bırakmıştı. Cuma sabahı yıkama makinesi çalıştı. Haftada iki kez otelin yatak takımlarını, çarşaflar, yastık kılıfları, yatak örtüleri, masa örtüleri ve peçeteler makineden geçirmek zorundaydılar. Bu bitti, ciddiyetle fantezi kolaya geliştiler. Bu titiz ve duyarlı yavaş bir çalışmaydı ve Martin bunu pek kolaylıkla öğrenememişti. Ayrıca işi şansa bırakmazdı. Hatalar felaket olurdu. "Şuna bak," dedi Joe, buruşturup bir avucunda saklayabileceği şeffaf bir sütyeni kaldırıp göstererek. "Bunu yak ve ücretinden $20 gitti demektir." Böylece Martin onu yakmadı ve sinir gerilimi şimdiye kadarki en yüksek düzeye ulaşırken Adele gerilimi azaldı ve diğerinin kendi çamaşırlarını yıkamak zorunda olmayan kadınların giydiği güzel şeylerle didişip sıkıntı çekerken ettiği küfürleri anlayışlı bir biçimde dinledi. Fantazi kola Martin'in karabasanıydı. Bu Joe için de böyleydi. Onların güçlükle kazanılmış dakikalarını çalan fantazi kolaydı. Onunla bütün günü uğraştılar. Akşam 7'de otel örtülerini presten geçirmek için ona ara verdiler. Saat 10'da otel müşterileri uyurken iki çamaşırcı fantezi kolayı için gece yarısına kadar, 1'e kadar, 2'ye kadar ter döktüler, 2.30'da bıraktılar. Cumartesi sabahı fantezi kola ve ufak tefek vardı ve öğleden sonra 3'te haftalık çalışma tamamlanmıştı. Bunun üstüne Oakland'da 70 mil bisiklet sürmeyeceksin ya, merdivenlere otururlarken Joe sigarasından muzaffer bir nefes çekerek sordu. Mecburum oldu cevap. Niçin gidiyorsun, bir kız mı? Hayır, tren biletinden 2.5'luk tasarruf etmek için. Kütüphaneden kimi kitaplarımı yenilemek istiyorum. Neden onları ekspresle yollayıp getirmiyorsun? Bir seferi yalnızca bir çeyreğe mal olur. Martin bunun üzerinde düşündü. Ve yarın bir dinlen diye yineledi öteki. Buna gereksinmem var. Benim var biliyorum. Kesinlikle bıktım ben. Öyle görünüyordu. Bütün hafta saniyeler ve dakikalar için durup dinlenmeden sürdürülen inatçı mücadele, gecikmeleri atlatmak ve engelleri yıkmak, karşı konulmaz bir enerji kaynağı, yüksek güçlü bir canlı motor, bir iş ifriti şimdi görevini tamamlamıştı ve çöküntü durumundaydı. Yıpranmış ve bitkin görünüyordu. Yakışıklı yüzü tükeniş içinde zayıf ve sarkıktı. Ruhsuz bir biçimde sigarasını içiyordu ve sesi belirgin olarak ölü ve tek düzeydi. Tüm enerjisi ve ateşi onu terk etmişti. Zaferi kederli bir zafer görünümündeydi. Ve gelecek hafta her şeyi yeni baştan yapmak zorundayız dedi kederli. Ve bütün bunların yararı ne hey? Kimi zaman bir serseri olmayı istiyorum. Çalışmıyor ve şamlarını sürdürüyorlar. Hayret, bir bardak bira isterdim ama kalkıp köye gidip alacak halim yok. Sen burada kal ve kitaplarını ekspresle yolla. Yoksa lanet bir salaksın. Ama pazar gün, bütün gün burada ne yapabilirim? Martin sordu. Dinlen. Nasıl yorgun olduğunu bilmiyorsun. Hey, ben pazar günü öyle yorgun olurum ki gazete bile okuyamam. Bir kere hastaydım. Tifo. 2,5 ay hastanede. Bütün bu zamanda elimi bir işe sürmedim. Çok güzeldi. Çok güzeldi diye tekrarladı bir dakika sonra. Düş görüyorcasına. Martin banyo yaptı. Ondan sonra baş çamaşırcının kaybolmuş olduğunu gördü. Büyük olasılıkla bira içmeye aşağıya gitmiştir diye düşündü Martin ama bunu öğrenmek için yarım bir aşağıya köye yürümek ona uzun bir yolculuk göründü. Bir karara varmaya çalışarak ayakkabılarını çıkarmış durumda yatağa uzandı. Bir kitap almak için elini uzatmadı. Uyuyamayacak kadar yorgundu ve yemek zamanına kadar güçlükle düşünerek bezginliğin yarı uyuşukluğu içinde yattı. Joe bu iş içinde görünmedi ve bahçıvanın o şimdi büyük olasılıkla barın tahtalarını söküyordur dediğini duyduğu zaman Martin anlamıştı. Sonra hemen yatağa gitti ve sabahleyin iyice dinlenmiş olduğuna karar verdi. Joe hala yoktu. Martin bir pazar gazetesi edinip ağaçların altında gölgeli bir kuytuya uzandı. Nasıl olduğunu anlamadan sabah geçti.